Ayrım 17. Beyaz Aslan, Henning Mankell. Sayfa 219. Wallander öğle yemeğini karakolun kantininde Loven'le birlikte yedi. Loven birdenbire, "Neye bulaştığını hiç kendine sordun mu?" dedi. "Bu hemen hemen her gün düşündüğüm bir şey," diye yanıtladı Wallander. "Polislerin çoğu benim gibi yapmaz mı?"
"Bilmiyorum," dedi Loven. "Ben yalnızca kendi düşüncelerimi biliyorum ve kafamın içindeki düşünceler de beni bunalıma itiyor. Burada Stockholm'de denetim pamuk ipliğine bağlı. Ystad gibi küçük bir kentte işlerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım bu kentte sahtekar ya da hırsız olmak keyifli bir şey. Yakalanma olasılığını düşündüğünde demek istiyorum."
Wallander, "Ystad'da denetim hala bizim elimizde sanırım," dedi. "Ama farklı mahalleler arasındaki özellikler her geçen gün daha belirginleşiyor. Burada neler oluyorsa Ystad'da da aynısı oluyor."
Loven, "Stockholm'daki polisler daha küçük yerlere atanabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar," dedi. "Başka yerlerde daha kolay bir yaşam sürdüreceklerini sanıyorlar."
"Galiba burada bunu da isteyen çok," dedi Wallander.
"Ben her şeye karşın işimi seviyorum," dedi Loven.
"Ben de mesleğimi ya Ystad'da sürdürürüm ya da bu mesleği hiç yapmam." Loven yapacak bazı işleri olduğunu söyleyerek masadan kalktı. Wallander uyuklayabilecek sessiz bir yer buldu kendine. Robert Ackerblom'un ofisine geldiği günden beri doğru dürüst uyuyamadığını fark etti. Birkaç dakika kadar sızdı, sonra birden uyandı. Bayba Liepa'yı düşünerek bir süre yerinden kalkmadı. Hallunda'daki eve baskın saat tam 2'de gerçekleşti. Wallander, Loven ve 3 polis basamakları çıktılar, kapıyı 2 kez çaldılar. Açılmayınca manivelayla kapıyı kırdılar. Ellerinde otomatik silahları olan deneyimli polisler arkada bekliyordu. Wallander'in dışında hepsi silahlıydı. Loven ona silah isteyip istemediğini sormuştu ama Wallander istemediğini söylemişti. Yine de diğerleri gibi kurşun geçirmez yelek giydiğine memnundu. İçeri daldılar. Baskın neredeyse başlamadan bitti. Evde kimseler yoktu. Yalnızca mobilyalar vardı. Polisler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Loven telsizine uzanarak aşağıda bekleyen arkadaşını aradı.
"Evde kimse yok," dedi. "Tutuklama olmayacak. Özel birimlere haber ver. Teknik servis elemanlarını evi araştırmaları için yukarı yolla."
"Dün akşam gitmiş olmalılar," dedi Wallander, "ya da Şafak'la birlikte."
"Onları yakalayacağız," dedi Loven. "Yarım saat içerisinde ülke çapında bir arama başlatacağım."
Bir çift plastik eldiveni Wallander'e uzattı.
"Belki biraz toz almak istersin," dedi.
Loven cep telefonunda Kungsholmen'deki merkezle konuşurken Wallander küçük konuk odasına gitti. Eldivenleri giydi ve raftaki küllüğü aldı. Gözleri onu yanıltmamıştı. Birkaç gece önce sarhoş olmadan önce gördüğü küllüğün eşiydi bu. Küllüğü teknik elemana uzattı.
"Parmak izlerini kontrol et," dedi. "Büyük bir olasılıkla dosyalarımızda bu izler yok ama Interpol'de olabilir."
Sonra da pencereye yaklaşarak boş gözlerle dışarıya ve gri gökyüzüne baktı. Geçen gün Tanya'nın Vladimir'in hoşuna gitmediği için sigara dumanının çıkması amacıyla aynı pencereyi açtığını hatırladı. Baskının başarısız sonuçlanmasına sinirlenerek pencereden uzaklaşıp büyük yatak odasına yöneldi. Dolapları açıp baktı. Giysilerin büyük bir bölümü dolapta asılıydı. Öte yandan görünürde tek bir valiz bile yoktu. Yatağın kenarına oturarak komodinin çekmecesini açtı. Çekmecenin içinde bir makarayla yarım paket sigara vardı. Tanya'nın jitan içtiğini not etti. Sonra da yere çömelerek yatağın altına baktı. Toz içinde bir çift terliğin dışında bir şey yoktu. Yatağın diğer tarafına giderek komodinin çekmecelerini açtı. Boştu. Komodinin üstünde ise içi izmarit dolu bir küllükle yarısı yenmiş bir gofret duruyordu. Wallander filtreli sigara izmaritlerine baktı. Birini alınca bunun Camel olduğunu gördü. Birden endişelendi. Geçen günü düşündü. Tanya bir sigara yakmıştı. Vladimir anında şikayet etmiş ve Tanya gidip camı açmıştı. Ama önce açamamış, ancak biraz uğraştıktan sonra cam açılmıştı. Sigara içmeyenlerin içenlerden şikayet etmesi elbette alışılmış bir şeydi. Özellikle odada başka kimse içmiyorsa. Tanya acaba sürekli olarak sigarasını mı değiştiriyordu? Bu pek olası değildi. Demek ki Vladimir de sigara içiyordu. Bunları düşünerek oturma odasına geri döndü. Tanya'nın açtığı pencereyi açtı. Diğer camları ve balkon kapısını da açtı. Hepsi de çok kolay açılmıştı. Odanın ortasında durup kaşlarını çattı. Tanya neden zor açılan camı yeğlemişti ve neden o cam zor açılıyordu? Birden derin bir soluk aldı. Bu sorularının tek bir yanıtı olduğunu anlamıştı. Tanya o zor açılan camı açmıştı. Çünkü o camın açılmasını gerektiren önemli bir neden vardı. Cam sık kullanılmadığından kolay açılmıyordu. Pencereye geri döndü. Aşağıdaki otoparktan bakıldığında en kolay bu pencere görülüyordu. Diğer pencere balkonun hemen yanındaydı. Balkon kapısı ise otoparktan görülmüyordu. Tüm o sahneyi bir kez daha düşündü. Tanya'nın oldukça tedirgin bir hali vardı. Wallander'in arkasındaki duvarda asılı olan saate bakıp duruyordu. Sonra da otoparkta duran birinin eve gelmemesini işaret etmek için camı açmıştı. Konovalenko diye geçirdi içinden. Demek ona çok yaklaşmışım. İki telefon konuşması arasında Loven'e ulaştığı sonucu açıkladı.
Haklı olabilirsin dedi Loven. Başkası değilse mutlaka oydu.
Teknisyenler çalışmalarını sürdürürken onlar Kungsholmen'e geri döndüler. Telefon çaldığında Loven'in ofisinden içeri giriyorlardı. Hallunda'daki teknisyenler geçen hafta diskoya atılan göz yaşartıcı gazın eşini içeren bir kutu bulmuşlardı.
Her şey yerine oturmaya başladı dedi Loven. Tabii daha kafa karıştırıcı olmazsa.
O diskotekle ne alıp veremedikleri var acaba?
Her neyse artık tüm ülke onların peşinde. Televizyonlarda da gazetelerde de onlardan söz edilecek.
O zaman yarın Yistat'a dönebilirim dedi Wallander. Konovalenko'yu yakaladığında belki onu birkaç günlüğüne Skane'ye götürürüz.
Loven olumsuz sonuçlanan baskınlar beni her zaman tedirgin eder dedi. Nereye gizlendiler acaba?
Soru yanıtsız kaldı. Wallander oteline geri döndü ve sonra da Aurora'ya gitmeye karar verdi. Barın arkasındaki delikanlıya sormak istediği bir iki şey vardı. Olayların artık rayına oturmak üzere olduğunu hissediyordu. 17. Kısım. Başkan de Clark'ın çalışma odasının kapısındaki adam uzun zamandan beri bekliyordu. Gece yarısı olmak üzereydi ve adam 8'den beri bekliyordu. Loş bekleme odasında tek başınaydı. Bir güvenlik görevlisi ara sıra başını içeri uzatıyor ve beklettikleri için özür diliyordu. Bekleyen adamın üstünde koyu renk bir takım elbise vardı. Saat 11'den sonra tek bir lambanın dışında tüm ışıklar söndürüldüğünden odada zorlukla seçiliyordu. Georg Schepers, görevlinin bir cenaze levazımcısında kolayca iş bulabilecek tipte olduğunu düşündü. Kibarlığı birkaç yıl önce ölen annesinin cenazesindeki görevliyi hatırlatmıştı ona. Bu benzetmede simgesel bir kıyaslama var diye geçirdiği içinden Schepers. Belki de Başkan de Clark, Beyaz Güney Afrika İmparatorluğu'nun son kalıntılarından sorumluydu. Belki de bu oda ülkeyi geleceğe taşıyan birinin bekleme salonundan çok cenaze hazırlıkları yapan bir adamın odasıydı. Son 4 saatten beri birçok şey düşünmüştü. Zaman zaman güvenlik görevlisi kapıyı aralayıp başkanın az sonra kendisini kabul edeceğini söyleyip özür diliyordu. Saat 10'da da bir fincan ılık çay ikram etmişti. Georg Schepers 7 Mayıs çarşamba akşamı neden Başkan de Clark'ın bürosuna çağrıldığını bilmiyordu. Bir gün önce öğle saatlerinde Henrik Verwey kendisini aramıştı. Georg Schepers, Johannesburg savcısı Henrik Verwey'in yardımcısıydı ve mahkemenin dışında ya da cuma toplantılarının dışında onu görmeye pek alışık değildi. Koşar adımlarla koridoru geçerken bir yandan Verwey'in ne isteyebileceğini düşünüyordu. Bu akşamın tersine hiç bekletilmeden doğruca savcının odasına alınmıştı. Verwey oturmasını işaret etmiş ve önündeki evrakı imzalayıp yanı başında bekleyen sekretere vermişti. Sonra da odada yalnız kalmışlardı. Verwey'den korkan yalnızca suçlular değildi. 60 yaşlarında neredeyse 2 metre boyunda iri kıyım bir adamdı. Ara sıra yaptığı güç gösterileriyle tanınırdı. Birkaç yıl önce çalışma odası yeniden döşenirken normalde 4 kişinin ancak kaldırabileceği bir dosya dolabını tek eliyle kaldırmıştı. Ama onu ürkütücü kılan bedensel gücü değildi. Savcılık yaptığı yıllar boyunca birçok idam kararına imzasını atmıştı. Verwey infaz sırasında da genellikle hazır bulunurdu. Bu da onun acımasız biri olarak ün yapmasına neden olmuştu. Beyazlar da, zenciler de ondan korkardı. Georg Schepers sürekli olarak yanlış bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu. Verwey yardımcılarını acımasızca eleştirmesiyle de ünlüydü. Ne var ki aralarında geçen konuşma hiç de tahmin ettiği gibi olmamıştı. Verve yerinden kalkarak Shepherds'in karşısındaki koltuğa geçip bacak bacak üstüne atmıştı.
Dün akşam Hillbrow'daki özel bir klinikte bir adam öldürüldü diye söze başladı. Adamın adı Peter Van Heerden ve Boss'ta çalışıyordu. Cinayet masası yetkilileri tüm ipuçlarının soygunu gösterdiğini belirtiyor. Cüzdanı çalınmış. Odaya giren katili kimse görmediği gibi çıkışını da gören olmamış. Katil her kimse tek başınaydı ve katilin Brenthurst tarafından kullanılan bir laboratuvardan geldiğine ilişkin bir izlenim bıraktığı söyleniyor. Gece hemşireleri patlama sesi duymadıklarına göre susturucu kullandığı anlaşılıyor. Polisin soygun teorisi doğru gibi ama öte yandan Peter Van Heerden'in haber alma örgütünde çalıştığını göz ardı etmemiz olanaksız.
Verve kaşlarını kaldırdı. Georg Shepherds onun bir tepki vermesini beklediğini biliyordu. Mantıklı gibi dedi Shepherds. Bunun gerçekten bir soygun olup olmadığını saptayacak bir soruşturma açılmalı.
Olayı karmaşık yapan başka şeyler de var diye sürdürdü konuşmasını Vervey. Söyleyeceklerim çok gizli. Bunu kesinlikle aklından çıkarmamalısın.
Anlıyorum dedi Shepherds.
Van Heerden gizli servis maliyetlerini her zamanki kanalların dışında Başkan de Klerk'a iletmekle yükümlüydü dedi Vervey. Bir başka deyişle son derece duyarlı bir görevi vardı.
Vervey sustu. Shepherds devam etmesini bekledi.
Başkan de Klerk birkaç saat önce beni aradı dedi. Yardımcılarımın arasında kendisine polis soruşturması hakkında bilgi verecek birini seçmemi istedi. Cinayetin Van Heerden'in haber alma örgütündeki göreviyle bir ilgisi olduğunu düşünüyor. Elinde somut bir kanıt olmamakla birlikte yine de bunun basit bir soygun olmadığı görüşünde.
Vervey Shepherds'a baktı.
Van Heerden'in başkanı hangi konularda bilgi verdiğini bilmemize olanak yok dedi düşünceli bir tavırla.
Georg Shepherds evet dercesine başını salladı anlamıştı.
Başkan de Klerk'ı bilgilendirecek kişinin sen olmasına karar verdim dedi. Şu andan itibaren elindeki her işi bırakacak ve Van Heerden'in ölümüne neden olan unsurları araştırmaya başlayacaksın. Anlaşıldı mı?
Georg Shepherds başını evet dercesine salladı. Vervey'in az önce söylediklerini tam olarak algılamaya çalışıyordu.
Vervey düzenli olarak başkana bilgi vereceksin diye devam etti. Yapacağınız toplantılarda kesinlikle not tutmayacaksın. Belki bir iki şeyi not edebilirsin ama sonra bunları hemen ortadan kaldıracaksın. Yalnızca başkanla ve benimle konuşacaksın. Eğer çalıştığın bölümde ne yaptığını merak eden olursa, onlara 10 yıllık dönemler için hangi bölgelerde savcı açığı olduğu konusunda çalıştığını söyleyeceksin. Anlaşıldı mı?
Evet dedi Georg Shepherds. Vervey yerinden kalktı, masanın üstündeki plastik dosyayı alarak Shepherds'ı uzattı.
Bunun içinde polisin araştırmayla ilgili evrakı var dedi. Van Heerden 12 saat önce öldürüldü. Katilin yakalanmasıyla dedektif Borstlap ilgileniyor. Brenthurst kliniğine gitmeni ve onunla konuşmanı öneririm.
Görüşme sona ermişti.
Elinden geleni yap dedi Vervey. İyi bir savcı olduğunu kanıtladığın için seni seçtim. Düş kırıklığına uğramaktan hoşlanmam.
Georg Shepherds ofisine gidince kendisinden tam olarak nelerin istendiğini saptamaya çalıştı. Sonra da kendisine yeni bir takım elbise alması gerektiğine karar verdi. Elbiselerinden hiçbiriyle başkanın karşısına çıkamazdı. Georg Shepherds loş bekleme salonunda yeni aldığı lacivert takım elbisesini giymiş bekliyordu. Karısı neden bu takım elbiseyi aldığını anlayamamıştı. Shepherds karısının merakını gidermek amacıyla ona Adalet Bakanı ile görüşmeye gideceğini söylemişti. O da başka soru sormadan bu açıklamayı kabullenmişti. Güvenlik görevlisi kapıyı açıp başkanın kendisini beklediğini söylediğinde saat 1'e 20 vardı. Georg Shepherds yerinden fırladı, heyecanlanmıştı. Hızlı adımlarla yürüyen korumanın arkasından gitti. Koruma bir kapının önünde durup kapıyı vurdu, sonra da açarak kenara çekildi. Başkan masanın üstündeki lambanın ışığı altında oturuyordu. Başını kaldırıp masasının önündeki koltuğa oturmasını işaret edinceye değin Shepherds kapıda durup bekledi. Başkan de Klerk yorgun görünüyordu. Georg Shepherds başkanın göz altlarındaki torbaları fark etti. Başkan hemen konuya girdi. Sesinde sanki her zaman konuştuğu insanlar söylenilenleri algılamakta zorlanıyormuşçasına bir sabırsızlık havası vardı.
Peter Van Heerden'in ölümünün soygunla bir ilgisi olmadığına eminim dedi de Klerk. Polisi bu cinayetin arkasında onun haber alma örgütünde çalışmasının çok önemli bir rol oynadığı konusunda ikna etmek sizin göreviniz.
Van Heerden'in tüm bilgisayar dosyalarının incelenmesini istiyorum. Geçen yıldan bu yana her evrakın incelenmesini istiyorum, anlaşıldı mı?
Evet dedi George Chambers. De Clark öne doğru uzanınca lambanın ışığında yüzü parladı.
Van Heerden bana Güney Afrika'nın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğundan söz etmişti dedi. Ülkede kaos yaratacak bir plandan, onun ölümünün bu bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Asla soygun diye bir şey söz konusu değil.
Georg Shepers evetlercesine başını salladı. Başkan De Clark yeniden arkasına yaslanarak,
bunun dışında başka bir şey bilmenize gerek yok dedi. Başsavcı Vervey sizin son derece güvenilir ve sadık olduğunuzu bildiği için bana bilgi vermeniz konusunda sizi seçti. Ama ben yine de bu görevin son derece gizli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Size söylediklerimi açıklamanız vatan hainliğiyle eşdeğerde olacaktır. Savcı olduğunuza göre de bu suçun cezasının ne olacağını söylememe herhalde gerek yok sanırım.
Georg Shepers koltuğunda tedirginlikle kıpırdanarak elbette efendim dedi.
Başkan konuşmasını, raporunuzu doğruca bana vereceksiniz diye sürdürdü. Görüşmek istediğinizde sekreterlerimden biriyle konuşup randevu alırsınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Görüşme bitmişti. De Clark önündeki evraka döndü. Georg Shepers ayağa kalktı, hafifçe eğilip başkanı selamladıktan sonra kapıya doğru gitti. Güvenlik görevlisi onu aşağıya indirdi. Silahlı bir koruma arabasına dek eşlik etti. Shepers direksiyonun başına geçtiğinde elleri ter içinde kalmıştı.
Suikast diye geçirdiği içinden cinayet, tüm ülkeyi tehdit eden ve ülkeyi kaosa sürükleyecek olan şey neydi? Zaten kaosun içinde değil miyiz? Ülke daha nasıl karışabilir?
Motoru çalıştırdı, sonra da tabancasını sakladığı torpido gözünü açtı. Tabancayı doldurdu, emniyet mandalını açarak tabancayı yanındaki koltuğun üstüne koydu.
Georg Shepers geceleri araba kullanmaktan hiç hoşlanmazdı. Bunu hem güvensiz hem de çok tehlikeli bulurdu. Silahlı soygun ve saldırı olayları artmıştı. Arabayı çalıştırdı, Pretoria uyuyordu. Düşünecek çok şey vardı.
18. kısım. Günler ve geceler hızla geçiyordu. Viktor Mabaşa evin arkasındaki çamurlu yolda Konovalenko'nun cesedini bıraktıktan bu yana ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Adam birden dirilmiş ve diskoteye göz yaşartıcı gaz atıp kendisini vurmuştu. Bu Viktor Mabaşa için elbette büyük bir şok olmuştu. Şişeyle vurarak Konovalenko'yu öldürdüğünden emindi oysa. Ne var ki güçlü gözleri sayesinde duman bulutları arasından Konovalenko'yu görmüştü. Viktor Mabaşa çığlık çığlığa bağıran, birbirlerini itip kakan ve dumandan kaçmaya çalışan insanların arasına karışıp diskoteğin arka kapısından kaçmıştı. Kısa bir an için Zenciköy ve kasabalarında oldukça yaygın olan göz yaşartıcı gaz saldırılarından birini yaşadığını, Güney Afrika'da olduğunu düşünmüştü. Ama Stockholm'deydi ve Konovalenko dirilerek kendisini öldürmek amacıyla peşine düşmüştü. Gün ağarırken kente gelmiş ve ne yapacağını bilmez bir halde sokaklarda arabayla dolaşmıştı. Kararlarına güvenemeyecek kadar yorgun ve bitkindi. Bu da onu ürkütüyordu. Eskiden kararlarının düşünce yeteneğinin kendisini en zor durumlardan bile kurtarabileceğine inanır, bu yeteneğini yaşam sigortası olarak düşünürdü. Bir otele gitmeyi düşündü ama kimliğini kanıtlayacak ne pasaportu ne de diğer yasal kağıtlar vardı yanında. Bu kalabalığın arasında adı olmayan silahlı bir hiçti. Eli belli aralıklarla zonkluyordu. Kısa bir süre sonra doktora gitmesi gerekecekti. Sargılar kan içindeydi. Elinin mikrop kapmasını ve ateşinin yükselmesini hiç istemiyordu. Bu onun tam anlamıyla savunmasız kalmasına neden olurdu. Ne var ki yarası çok ağrıyordu. Düşlerinde kendini sol işaret parmağı olmadan doğmuş görüyordu artık. Belki de gerçekten sol işaret parmağı hiç olmamıştı. Geceyi satın aldığı uyku tulumunun içinde bir mezarlıkta geçirdi. Uyku tulumuna karşın çok üşümüştü. Düşünde uluyan tazılar peşine takılmıştı. Gözleri açık yatarken belki de bir daha asla ülkesine geri dönemeyeceğini düşündü. Kuru kırmızı toprağa belki de bir daha asla yalın ayak basamayacaktı. Bu düşünce gözlerinin yaşarmasına neden oldu. Babasının ölümünden beri ilk kez gözleri yaşarmıştı. Hemen hemen her şeyin yalan olduğu Güney Afrika'da gerçeklere fazla bir yer olmadığını düşündü. Kendi yaşantısının bel kemiğini oluşturan yalanlar geldi aklına.
Mezarlıkta geçirdiği geceler Son Goma'nın sözcükleriyle doluydu. Bilinmeyen ölümle dolu bu gecelerde yeraltı dünyasına girinceye değin hiç karşılaşmadığı ve karşılaşmayacağı beyazları ve çocukluğunu hatırlamıştı. Babasının yüzünü, gülümsemesini görmüş, sesini duymuştu. Ruh dünyasının Güney Afrika gibi ikiye bölünebileceği olasılığını düşünmüştü. Belki de yeraltı dünyası beyazların ve zencilerin dünyası diye ikiye ayrılıyordu. Gecekondularda yaşamak zorunda kalan atalarının ruhlarının ne denli acı çektiğini düşününce derin bir üzüntüye boğuldu. Son Goma'sının kendisine atalarının nasıl bir yaşam sürdürdüklerini anlatmasını istedi. Ama düşünde uluyan tazılar vardı ve onların ulumalarını yorumlamak da olanaksızdı. İkinci gün uyku tulumunu bir mezarın arkasına saklayıp mezarlıktan ayrıldı. Birkaç saat sonra bir araba daha çalmıştı. Her şey göz açıp kapayıncaya dek oluvermişti. Karşısına bir fırsat çıkmış, o da duraksamadan bu fırsatı değerlendirmişti. Bir kez daha kararları yol gösterici olmaya başlamıştı. Bir köşeyi dönmüş ve bir adamın motoru kapatmadan arabadan inerek bir kapıdan içeri girdiğini görmüştü. Çevrede hiç kimse yoktu. Araba Ford'tu ve daha önce birçok Ford kullanmıştı. Direksiyonun başına geçmiş, yan koltuktaki evrak çantasını sokağa fırlatmış ve hızla oradan uzaklaşmıştı. Bir süre sonra kentten çıkıp düşünceleriyle baş başa kalabileceği bir göl kıyısı aramaya başlamıştı. Göl kıyısı bulamadı ama sahile geldi. Daha doğrusu oranın bir sahil şeridi olması gerektiğini varsaydı. Bunun hangi deniz olduğunu ya da adının ne olduğunu bilmiyordu ama suyu tattığında tuzlu olduğunu görmüştü. Yine de Durban'daki ve Elizabeth Limanı'ndaki kadar tuzlu değildi. Ama bu ülkede tuzlu göllerin bulunması pek olası değildi. Kayalıkların üstüne çıkıp oturdu ve bir adalar grubundaki iki adanın arasındaki dar yarıktan sonsuza doğru baktığını varsaydı. Hava serindi, üşüdü. Buna karşın yine de kayanın üstünde bir süre daha oturarak yaşamın kendisini getirdiği bu noktayı düşündü. Oldukça uzun bir yol kat etmişti ama gelecek nasıl olacaktı acaba? Çocukluğunda yaptığı gibi yere çömeldi. Yerdeki küçük çakıl taşlarıyla spiral şeklinde bir labirent yaptı. Aynı zamanda da Son Goma'sının sesini duyabilmek amacıyla kendi benliğinin derinliklerine inmeye çalıştı. Ama fazla derine inemedi. Hem dalgaların sesi çok yoğundu hem de bir türlü istediği gibi odaklaşamıyordu. Taşlardan yaptığı labirentte yardımcı olmuyordu. Yalnızca içinde yoğun bir korku hissediyordu. Eğer ruhlarla konuşamazsa o kadar zayıf ve güçsüz olacaktı ki belki de bu yüzden ölecekti. Artık hastalıklara karşı direnci kalmamıştı. Düşünceleri beynini terk edecek ve bedeni de dokunulduğunda paramparça olabilecek kadar zayıflayacaktı. Kendini son derece tedirgin hissederek yerinden kalktı ve arabasına geri döndü. En önemli konuların üstünde odaklaşmaya çalışmıştı. Bir hamburgercide sohbet ettiği Ugandalı bir Afrikalı'nın önerdiği diskotekte Konovalenko'nu sanki eliyle koymuş gibi nasıl bulabilmişti? Bu yanıtlanması gereken ilk soruydu. İkincisi ise bu ülkeden nasıl çıkacak ve Güney Afrika'ya nasıl geri dönebilecekti? Yapmak istediklerinin en sonuncusunu yapmak zorunda olduğunu hissetti. Konovalenko'yu bulmak. Bu çok zor olacaktı. Konovalenko'yu bulmak iğneyle kuyu kazmak kadar zordu. Ne var ki er ya da geç Konovalenko'yu bulması gerekiyordu. Pasaportu ondaydı ve bu ülkeden çıkmasına yardım edecek tek kişi oydu. Başka bir seçeneği olmadığını fark etti. Konovalenko'nun dışında kimseyi öldürmek zorunda kalmayacağını ümit etti. O akşam diskoteye gitti. Fazla kalabalık değildi. Bir köşeye çekilip bira içti. Elinde boş bira bardağıyla bara yaklaştığında kel kafalı bir adam onunla konuşmaya başladı. Victor Mabasha önce onun ne dediğini anlamadı. Sonra geçen gün iki kişinin gelip kendisini sorduğundan söz ettiğini fark etti. Adamın tarifinden kendisini soranlardan birinin Konovalenko olduğunu anlamıştı. Peki ama diğeri kimdi? Barmen onun polis olduğunu söyledi. Ülkenin güney kesiminden geldiğini kanıtlayan bir aksanla konuşan bir polis. Ne istiyormuş diye sordu Victor Mabasha. Barmen başıyla Victor Mabasha'nın kir içindeki sargı bezini işaret etti. Bir parmağı olmayan zenciyi arıyordu dedi. İkinci birasını içmeden hızla diskotekten çıktı. Konovalenko geri gelebilirdi. Tabancası ateş etmeye hazırdı. Ama yine de onunla karşılaşmaya hazır hissetmiyordu kendini. Sokağa çıktığında ne yapacağını çok iyi biliyordu. Bu polis Konovalenko'yu bulmasına yardımcı olacaktı. Mutlaka bir yerlerde kadının ortadan kaybolmasına ilişkin bir soruşturma yapılıyor olmalıydı. Belki de cesedi Konovalenko'nun sakladığı yerde bulmuşlardı. Kendisi hakkında bilgi edindiklerine göre mutlaka Konovalenko hakkında da bilgi edinmiş olmalıydılar. Ben arkamda bir ipucu bıraktım diye geçirdi içinden. Bir parmak. Kim bilir, belki Konovalenko da arkasında bir ipucu bırakmıştır. Akşamın geri kalan bölümünü diskoteğin arkasındaki gölgelerin arasına gizlenerek geçirdi. Ama ne Konovalenko ne de polis geldi. Barmen polisi tarif etmişti. Viktor Mabaşa 40 yaşlarında beyaz bir adamın diskoteğin müdavimlerinden biri olmayacağını biliyordu. O gece geç saatlerde mezarlığa geri döndü. Ertesi gün bir başka araba çaldı ve akşam da yine diskoteğin arkasına gizlenerek etrafı gözetledi. Saat tam 9'da bir taksi diskoteğin kapısında durdu. O sırada Viktor arabasında direksiyonun başında oturuyordu. Başını eğdi. Polis taksiden inip diskotekten içeri girdi. Adam içeri girer girmez Viktor da arabasını kapıya doğru sürdü ve içeri girdi. Diskoteğin en karanlık köşesine çekilerek bekledi. Tabancası ceketinin cebindeydi. 15 dakika sonra dışarı çıkan adam çevresine bakındı. Zararsız biri izlenimi vermişti. Ama Viktor Mabaşa tabancasını sıkıca tuttu. Hızlı adımlarla adamın yanına yaklaştı ve tabancanın kabzasını adamın yanağına dayadı. "Kıpırdama," dedi İngilizce, "sakın kıpırdama." Adam şaşkınlıkla irkildi. İngilizceyi anlıyordu. Kıpırdamadı. "Arabaya bin," dedi Viktor Mabaşa. "Kapıyı aç ve ona otur." Adam söylenileni yaptı. Çok korkmuştu. Viktor hızla arabaya bindi ve adamın çenesine bir yumruk attı. Adamı sersemletecek ama çenesini kırmayacak türde bir yumruktu bu. Viktor Mabaşa denetimi ele geçirdiğinde gücünün bilincine varırdı. Polisin ceplerini araştırdı. Tabancası yoktu. Viktor Mabaşa tabancasız polislerin bulunduğu garip bir ülkede olduğunu düşündü. Adamın ağzından kan akıyordu. Büyük bir olasılıkla dilini ısırmıştı. Adamın ağzını bantla kapattı. Viktor Mabaşa o gün öğleden sonra 3 saatini yolları ezberlemekle geçirmişti. Nereye gittiğini artık çok iyi biliyordu ve yolunu yitirmeye de hiç niyeti yoktu. İlk kırmızı ışıkta durduğunda adamın cüzdanını aldı ve adının Kurt Wallander, yaşının da 40 olduğunu gördü. Yeşil ışık yanınca da yoluna devam etti. İkinci kırmızı ışıktan sonra bir arabanın kendisini izlediğini fark etti. Polisin arkadaşları da orada mıydı acaba? Eğer öyleyse çok yakında sorunlar ortaya çıkacaktı. Çok şeritli otoyola geldiğinde hızla gaza bastı. Düş görmüş olabileceğini düşündü. Belki onların gideceği yer de bu yolun üstündeydi. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 231.